onun Resul tarafından nasıl anlaşılmış, nasıl tatbik edilmiş, nedense hiç konunun bu yönüne vakıf olamıyoruz veya bu konunun bu yönlü nasıl anlaşıldığı hususunda bir gayretimiz söz konusu olmuyor. Şimdi bu umum ifadeyle elbette ki Kur'an okunduğu zaman insanların susmaları ve Rablerinin sözünü dinlemeleri, öyle mi? Sözünü dinlemeleri gerekir. Umulur ki merhamet olunurlar, esirgenirler. Hazır bu soruyu sormuşken şunu da dile getirmekte inşallah fayda vardır. Bazen burada Kur'an okunuyor mesela. Bizler habire birbirimizle nasılsın, iyi misin? Bunlar bence hiç hoş şeyler değillerdir. Bazen teviller yapılıyor ya, biz zaten dinliyoruz ama yani kulağımız orada ama yazışıyoruz. Ya yani unutmayınız ki insan hem Kur'an'ı dinlemesi hem bir başkasıyla yazışması, iki işi, üç işi bir arada yürütmesi biraz zor. Bunu benim külahıma anlatın siz. Onun içindir ki ayette anlatıldığı gibi, haber verildiği gibi Kur'an okunduğu zaman insan kulağını verip onu güzelce dinlemesi en güzel, en hayırlı işlerdendir kardeşlerim. Ha illa da birisine hal hatır soracaksanız, illa da konuşacaksanız bari özelden yazın sorun. Burada Kur'an okunurken bu gibi sohbetler, yani selam verir, aleyküm selam denilebilir. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldiniz. Ama Kur'an okunurken, bunun meali anlatılırken, onu bu ayeti cellede anlatıldığı gibi susup dinlememiz gerekir. Özelden artık ne derdimiz varsa bunu halletsek herhalde daha güzel olur. Ama senin sorduğun şekliyle bunun namazla alakası yoktur. Bildiğiniz gibi bu ayeti celilenin kendisine inzal olduğu şahsiyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okumasına rağmen, bilmesine rağmen Fatihası olmayanın namazı yoktur demiştir. Fatihası olmayanın namazı yoktur. Bunu bazen tevil ederek, efendim işte bu sırrı namazlar içindir, cehri namazlar için falan değildir. Bunlar da yanlış istidlallerdir veya zayıf rivayetlere dayalı sözlerdir. Ben sizlere bu konuda geniş bir malumat yollayabilirim yazı olarak. Ve bunun içerisinden bir iki rivayeti sizlere aktarabilirsem inşallah konu güzel anlaşılacaktır. Ubadet İbni Samit'ten geliyor. Bir sabah namazında Allah Resulü'nün arkasındaydık diyor. Yani sabah namazı biliyorsunuz cehri bir namaz. Sesli okunan bir namaz. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydık diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken kıraatı ona ağırlık verdi. Ve namazı bitince cemaatine hitaben dedi ki sizler benim arkamda okuyor musunuz? Sizler benim arkamda okuyor musunuz? Evet, evet ya Resulallah, hızlıca sana yetişebilmek için okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki imamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Zira Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Zira Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur diyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında onun kıraatını karıştıracak şekilde bir okumadan bahsediliyor. Yani onlar da hızlı hızlı okuyorlar. Resulullah'ın kıraatı karışıyor. Onun için müdahale ederek namazdan sonra, yani niye siz benim arkamda okuyor musunuz? Evet, sana yetişebilmek için hızlı hızlı okuyoruz. Ben de diyorum ki kıraatın bana niye ağırlık verdi diyor. Yani onları duyuyor tabii ki. İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın ifadesi de o insanların Fatiha'dan başka şeyler okuduğunu da gösteriyor. Bu anlamdaki rivayetlerin hepsini yan yana getirdiğiniz zaman namaz kılan bir kişi imamın arkasında ister cehri olsun ister sırrı olsun bütün namazlarda imamının arkasında Fatiha'yı içinden sessizce okuma mecburiyetindedir. Zira Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Fatihası olmayanın namazı yoktur kardeşlerim. Biliyorsunuz bu konuda İmam Bukhari Cüz'ül Kıra'a isimli bir eseriyle bu anlamdaki problemi olan insanlara reddiye yazmıştır. Bukhari'nin özellikle elleri kaldırma risalesi olduğu gibi Hanefilere reddiye olarak, aleykümselam, hoş geldiniz. Hanefilere reddiye olarak Cüz'ül Kıra'a, yani imamın arkasında Fatiha veya namazda elleri kaldırma risaleleri vardır. İşte Cüz'ül Kıra'da da anlattığı gibi Bukhari'nin imamın arkasında cehri olsun, sırrı olsun, Fatiha'nın okunma mecburiyeti vardır. Fatiha'nın haricinde bir şey okunmaz. Ama Hanefilerin senin söylemiş olduğun bu ayeti celileyi delil getirerek imamın arkasında susulup dinlenmesi gerekir, yani eğer bunu delil olarak öne sürüp Fatiha dahi okunmaz denilirse bu yanlış bir istidlal olur. Çünkü biraz önce de denildiği gibi bu ayeti celile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inmiştir. Bu ayet umum anlamı ile, umum manası ile namazın haricindeki yerlerde oturduğunuz zaman, Kur'an okunduğu zaman onu dinlemek gerek. Bizlere anlatılan budur kardeşim. Bunun namazla alakası yoktur. Bilmem anlatabildim. Başka. Hatta her rekatta Fatiha okuması gerekir kardeşlerim. Her rekatta Fatiha okuması gerekir. Çünkü Fatihası olmayanın namazı yoktur diyor. Her rekatta Fatiha okuması gerekir. İmama rukuda yetiştiniz. O rekatınız sayılmaz kardeşim. Çünkü Fatihası olmayanın namazı yoktur. Hatta başka karinelerle yani rukuda, imama rukuda yetişmenin yeterli olmayacağı anlatılıyor bizlere. İmamın kıraatı cemaatin kıraatı, hâzâ hadis sahih değil. Yani leyse bi sahih. Sahih değildir. Hadis sahih değildir. Konuyla alakalı sana özelimden selam verirsen inşallah odadan çıktığım zaman Vahdani sana imamın arkasında Fatiha risalesini yollayayım. Onu da PC'ye aktardım. Onu güzelce bir oku. Biraz önceki okuduğum hadisi şerifi gördünüz bakınız. Şu an değil. İnşallah sonra. Bayağı meşgulüm. Her taraftan saldırıyorlar. PC'yi dondurmayın şimdi. İnşallah sonra selam verirsiniz. Ben imamın arkasında Fatiha konusunu sizlere yollarım. Bukhari rahimullah imam okuduğu zaman siz susun, imamın kıraati sizin kıraatiniz. İmam Bukhari bunu nasıl anlatıyor? Bakınız Cüz'ül Kıra'sında diyor ki eğer bu hadis sahih olsaydı, yani sahih kabul etmiyor. Aleykümselam. Sahih kabul etmiyor. Diyor ki bu hadis sahih olsaydı diyor yine sizin anladığınız gibi anlaşılmazdı diyor. Bu hadis eğer sahih olmuş olsaydı şöyle yorumlanırdı diyor. Cehri namazlarda cemaat Fatiha'dan başka bir şey okumaz. İmamı dinler. İmam sekte yaptığında cemaat Fatiha'yı okur diyor. İkisi bir arada yürür. Yani imam okuduğu zaman siz susun dinleyin ifadesi diyor. Sahih olsa bile nasıl anlaşılır? Zamanımızda yapıldığı gibi değil. İmam Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman ne yap, siz onu dinliyorsunuz. O sekte yapıyor. Rivayetlere baktığınız zaman Resulullah sekte yapıyor. Yavaş okuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Siz onun arkasından ne yapıyorsunuz? Sessizce Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsunuz. O Errahmanirrahim diyor. Siz Errahmanirrahim diyorsunuz. Hadis sahih olsa bile böyle anlaşılır diyor. Sizin anladığınız gibi anlaşılmaz ki diyor. Bir hadis var. Dinleyen de okuyan gibidir. Onu bir göreyim bakayım. Ben daha yeni görüyorum. Neyse benim burada anlattığım, önce sen benim sana göndereceğim meseleyi bir güzel oku. biliyorsun Vahdaniciğim, bazen bir şeyler söyleniyor. Bunun ispatı pek yapılamıyor. Ya duymuştuk, ya söyleydi falan. Önce sana yollayacağım bu şeyi güzelce bir oku. Acelemiz yok. Köşe başlarında bu defolu malları satıp kaçan simsarlar gibi değiliz biliyorsun. Bizler birbirimizi tanıyan, sık sık yan yana gelen insanlarız. Acelemiz yoktur kardeşler. İnşallah bir daha yan yana geldiğimizde birbirimizi, öyle mi? Birbirimizi ne yapacağız? İkna hususunda veya delil getirme hususunda biz birbirimizi ne yapacağız? Kollayacağız. Birbirimize yardımcı olacağız. Evet. Acelemiz yok. Öncelikle onu sana yollayayım. Onu bir güzelce oku. Hocam bir de çevremdeki malikiler ettehiyatuyu okuduklarında şehadet parmağını hafiften kaldırarak yukarıdan aşağı hareket ettiriyorlar. Bu Peygamber Efendimiz bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmış mıdır? Evet, isabet etmişler. Yani bu Şafiilere has bir şey değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teşehhütte oturduğu zaman 53 akdederek yani sağ elini şehadet parmağını yuharrikuha, onu hareket ettirerek ne yapardı? Teşehhütte tahiyyat, salli barik, eğer son teşehhüt ise aleyküm selam, eğer son teşehhüt ise tahiyyat, salli barik, dört şeyden Allah'a sığınma, bunları okur ve bu hareketiyle de hadiste anlatıldığı gibi şeytanı kamçılamış olur ve bakışlarını da parmağına dikiyor. Bakışlarını da parmağına dikiyor, hareket ettiriyor değerli kardeşlerim. Bu Şafiilerin isabet ettiği şeydir. Yani Şafiilere has bir şey değildir. Biliyorsunuz Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Resulullah'ın bizim için en güzel örnek ve önder olduğunu anlatıyor. Herhalde bu azim ibadet hususunda da bizim için en güzel örnektir. Zaten kendisi sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Resulullah namazında teşehhütte parmağını kaldırmış, hareket ettirerek bunu yapmış ise bu artık Malikilerin de yapması, daha doğrusu Müslümanların yapması gereken şeylerdir. Bu dinde öyle Malikiydi, Şafiiydi, Hanbeliydi, Şambeliydi böyle bir şeyler yok kardeşim. Biz Müslümanız. Eğer bir mezhep takip edilecek ise Peygamberin mezhebini takip edeceğiz. Bizler Müslümanız kardeşlerim. Anlaşıldı mı? Bu Peygamberimizin yaptığı şeydir. Dolayısıyla Peygamberimizin yaptığı bu şeyle mükellefiz biz. Evet, Ehl-i Sünnet ne diyor? Hocam Kur'an okunurken susun ve dinleyin diyor Allahu Teala. Ehl-i Sünnet biraz önce bak bunu anlattım. O ayeti celilenin namazla alakası yoktur. Biraz önce zaten arkadaşımız Atikan kardeşimiz bunu sormuştu. Araf suresindeki bu ayeti celilenin umum ifadesi Kur'an okunduğu zaman susulur, dinlenir. Ama namaz bundan müstesnadır. Namazla alakası yoktur. Biraz önce de anlattığımız gibi bu ayeti celile Peygamberimize inmiştir sallallahu aleyhi ve selleme. Ama o hadisi şeriflerinde ne yapıyor? Bizlere anlatıyor. Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Sen dinleyemedin. Bilmiyorum sen niye dinleyemediysen, ama meseleniz varsa ben size şeyi yollayabilirim. İmamın arkasında Fatiha'yı yollayabilirim. Mesene yoluyla sohbetten sonra isterseniz yollayabilirim. Tamam mı kardeşim? Geç geldiniz, evet. Manasını tekrar anlatır mısınız? Şeytanı mı kamçılıyor dediniz? Evet. Bizim namaz kitabımızda bilmiyorum. Herhalde sizde bu yoktur. Bunu da sana yollayabilirim. Bunu da yollayabilirim. Bir dakika, hadisi yerinde bir bulayım. Şehadet kadınlar bir bakayım. Teşehhütte şehadet parmağını kıbleye çevirme, 129. sayfa açıyoruz. Efendime söyleyeyim. Ali İbni Ebu Talib, ben namaz içinde küçük çakıl taşlarıyla oynarken Abdullah İbni Ömer bu hareketimi gördü. Namazdan çıkınca beni bu hareketimden men etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda nasıl yapıyordu diye sen de öyle yap dedi. Resulullah nasıl yapardı ki dedim. Namazda teşehhüt için diyor oturduğunda sağ avucunu sağ uyluğu üzerine kordu. Mütakiben bütün parmaklarını yumarak baş parmağını takip eden parmak, yani işaret parmağını diyor, kaldırırdı diyor. Ve bununla teşehhütte dua ederdi. Ondan sonra şehadet parmağının kıbleye doğru tevcih edileceği, yani yöneltileceği, işaretten maksatın hareket ettirmek olduğu, efendim parmak hareketinin sahabelerin cem'isi tarafından yapıldığı, parmak hareketinin şeytana demir kamçıdan daha şiddetli olduğu, mesela bakınız diyor ki Nafi'den Abdullah İbni Ömer namazda teşehhüt için oturduğunda ellerini dizlerin üzerine koydu, şehadet parmağı ile de işaret ederek bakışlarını onu, yani şehadet parmağını takip ederek ne yapıyordu? Onu hareket ettiriyordu ve sonra dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun şeytana demir kamçıdan daha şiddetli olduğunu söyledi diyor. Gördünüz mü? Bakınız. Ahmed'in Müsned'inde, Bezzar'ın Müsned'inde, Taberani'nin Kitab-ı Dua'da zikir geçen bir hadislerinde bunun şeytana demir kamçıdan, yani bakışlarınızı, dikkatinizi ona çekerek hareket ettiriyorsunuz. Sizi birçok şeyden meşgul etmeyecek. Yani meşgul edecektir. Parmak sizi meşgul edecektir. Başka şeyleri düşündürmeyecektir. Yani herhalde anlaşılan budur. Bu anlamda şeytana demir kamçıdan daha şiddetlidir diyor hadiste. Evet, peygamberimiz yapmış. Bize de düşer yapmak kardeşim. Aleyküm selam. Peygamberimizin tahiyyatı okuduğu ilgi hadislerin sıhhatine, hepsi de sahihtir. Hepsi de sahihtir. Hayırdır, şüpheniz mi var sıhhatiyle alakalı? Sahihtir. Ehli sünnet niçin ben dinleyemedim, geç girdim, neyse orayı geçiyoruz. Hocam bazı alimlerin görüşleri var, okuyamayacağına da. Şimdi bizim için görüşler, bizim için görüşler elimizin tersiyle kenara bırakılması gereken şeyler olmalıdır. Hucurat suresinin baş taraflarında ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulünün sözünün üzerine söz takdim edilmez. Alimlerin görüşleri var. İşte diyelim ki alimlerden bazıları diyor ki işte okunur, bazıları diyor okunmaz. Bazıları diyor yapılır, bazıları diyor ki yapılmaz. Ne yapacağız biz? Bize düşen ne? Yani ne yapmamız gerekir? Eğer ben buna giderim, sen şuna giderim derseniz ne yapılır? Hayır, kasıtlı da sorsan önemli değil ehli sünnet. Bana düşen cevap vermek. Bize düşen nedir? Kur'an'a ve sünnete gitmektir. Kur'an'a, sünnete gitmektir. Ne diyor Allahu Azze ve Celle? Ne diyor Allahu Azze ve Celle? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer aranızda herhangi bir mevzuda niza ederseniz, fe in tenaza'tum fi şey'in farduhu ila Allah ve Resul in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Eğer bir şeyde niza ederseniz, Allah'a, ahiret gününe inancınız varsa, öyle mi? Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Kitaba ve sünnete götürün. Öyleyse bizim yapacağımız şey meselemizi Kur'an'a ve sünnete götürmek kardeşlerim. Bu ayeti celile bir kere her şeyden önce sahabeye hitap eden bir ayeti celileydi. Yani sahabe bile kendi aralarında ihtilaf ettiklerinde Kur'an'a sünnete gidiyorlardı. Sahabe bile bunu yapıyordu. Biz ne yapacağız? Herhalde bizim de bu gibi hususlarda Kur'an'a sünnete gitmemiz gerekir. Kimin elinde sahih hadis varsa ne yaparız? Biz ona uyarız. Bugünkü mezhepler, meşrepler arasında konuşlanan birçok şey, birinin A dediğine birisi B demiş. Bizim sen o yanı ben bu yanı farklı farklı ekollere bölüneceğimize, Kur'an'a sünnete uyarak, öyle mi? Kur'an'a sünnete uyarak tek bir mezhep altında yan yana gelmemiz, o da peygamberin mezhebi. Bunun haricinde bilhal çaresi yoktur. Tesbih çekmek bidat mi olmuş oluyor taşlarla? Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tesbihini parmaklarıyla çekmiştir. Sahabelerden böyle boncuklarla, çakıl taşlarıyla tesbih çeken insanları gördüklerinde dekmeleyip kaldırıyorlar. Dekmeleyip kaldırıyorlar. Yani sahabe bunlara karşı geliyor. Yani bunların güzel şey olmadığını söylüyor. Peygamberimizin yaptığı şey ortadadır. Parmaklarınızla çekeceksiniz. Evet. Hareketten kasıt işarettir diyor. Hareketten kasıt işaret olur mu? İşaretten kasıt harekettir. Ehli sünnet hareketten kasıt işaret değildir. Hareket mi daha hususi, işaret mi daha hususidir? Bırak şimdi sigarayı. Ehli sünnet birini halletmeden birine geçiyor. Ondan sonra da ben kasıtlı sormuyorum. Hallettik mi bir tanesini ağam? Yazılarınızda küçültün biraz. Bakınız. Hareket mi daha umum ifade? Yoksa işaret mi daha umum ifade? Veya hareket mi hususi? İşaret mi hususi? İşaret umumidir bakınız. Daha umumidir. İşaretten kasıt nedir? İnsan parmağını böyle dikerek, göstererek, yani hareket ettirmeden bir tarafı işaret edebilir. Birisini çağırırken elinizle hareket ettirerek, bakın, gel gel, öyle mi? Gel gel bak diyebilirsiniz. Bu da bir işarettir. Adama soru soruyorsunuz. Evet mi, hayır mı? Adam kafayı sallıyor. Bu da bir işarettir. Ama hareketli işarettir. Senin anlayacağın şekliyle hareket hususidir, işaret umumidir. Onun için hadis kitaplarına bakarsanız, bizim özellikle namaz kitabına da bakarsanız, hareketten kasıt işaret, işaretten kasıt hareket etmektir. Zaten orada başka bir hadisi şerifte diyor, ben bir kış günü geldim, cemaatin parmakları diyor, elbisenin altından hareket ediyordu diyor. Yani nasıl hareket ettiğini gördük elbisenin altından. İşte burada gördüğünüz gibi işaret hareketli bir işaret. Elbisenin altından belli olan işaret hareketli bir işarettir. Ehli sünnet. Tamam mı kardeşim? Şimdi bakınız, ben zaten onlara zayıf falan demiyorum. İşaret tamam, yani işaret ederdi hadisleri var ve sahihtir. Ama işaret umumidir. Hareket hususidir. Tamam mı? İşaretten kastın hareket ettirilerek bir işarettir. Ben onu anlatmaya size çalışıyorum sana. Hareketten kasıt, yani işaretten kasıt, bırak şimdi daha çok ravisinin mavisinin olmasını, yani onun sahihliği hususunda bizim bir problemimiz yok. Yani biz bu hadis zayıf, bu hadis sahih, böyle bir karşılaştırma yapmıyoruz. Ehli sünnet. Burayı güzel anlamaya çalış. Yani ikisi de sahihtir bu hadislerin. Yani işaret anlamındaki hadisler sahih olduğu gibi yuharrikuha ifadesiyle gelen hadisler de sahihtir. Birisi birisini izah ediyor. İşaretten kasıt hareketli bir işaret. Fazla üzerinde kafa yormaya gerek yoktur. Anlamıyorsam ben başka bir şey diyemem. Seni de zorlayamam tabii ki. Kitabı güzelce bir oku. Önce bir oku, ondan sonra bir daha bakarız. Şurada bir şey kaçtı. Mehmet 38 eserden kim çağrı yazan işte icabet etmezse mazeret olmadı, onun namazı yoktur. Mazeretler nelerdir diyor. Şimdi mazeret tadili erkan üzere kılınmayan bir namaz olabilir. Yani camiye gidiyorsunuz, sizi tavuğun yem gagalaması gibi yatırıyor kaldırıyor. Sahabeden bir tanesinin Mervan'a dediği gibi, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı gibi namaz kılacaksınsa senin arkanda namaz kılayım, kılmayacaksınsa tek başıma kılar evime giderim diyor. Onun içindir ki tadili erken bizim için çok önemlidir. Yani bana Resulullah'ın karşısında namaz kılan bir insanın 3 sefer geriye çevirdiği, sen namaz kılmış olmadın şeklindeki bir namazı kıldıracaksa ben onun arkasına bile bile niye gideyim ki? Ama camiye giderim. Camiye gidilir. Bu şekilde bizi, yani cemaatten uzaklaştıracak bir vesile olabilir. Meşru bir vesile. Bunun yanı sıra hastalık bir vesile olabilir. Gidemiyorsunuz, hastasınız. oturarak evinizde kılarsınız. Mesela ya Resulallah ben kör bir amayım diyor. Yağmur yağış oluyor diyor. Ben evimde namaz kılabilir miyim diyor. Kör bir adamım diyor. Onun için ben evimde namaz kılabilir miyim diyor. Tamam diyor. Sırayla geliyoruz. Ondan sonra hocam sigara diyorum, sigara. Sigara haramdır kardeşim. Sigara haramdır konuyla ilgili küçük bir yazıyı sana gönderebilirim. Sigara haramdır. Ondan sonra özelime bir yazı gelmiş. Hocam namazın edasında kadın ile erkeklerin farklı şekilleri neye binaen ortaya çıkmıştır? Vallahi bunu genele de yazsan daha güzel olur. Bunlar çünkü özel sorular değil. Şimdi onu çıkaranlara bir sormak lazım. Yani neden kadın ve erkeğin namaz kılış şeklini ayırmışlar? Bunu sormak lazım. Yani neden ayırmışlar? Halbuki sahih olarak anlatılan sünnet-i seniyede kadın ve erkeğin namaz şekli birbirinden ayırt edilmemiştir. Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılın diyor. Bugün Peygamberimizin namaz kılma şekline baktığınız zaman ellerini göğsüne bağlamış, her tekbirde ellerini kaldırmış, Fatiha'sız namaz kılmamış, namazını tadil erken üzere kılmıştır. Yani hızlı hızlı kılmamıştır. Evet. Selamun aleyküm. Sigarayı konuştuk. Özeldeki soruyu cevapladık. Eyyühan nebiyyü yerine esselamu alen nebi daha uygun değil mi? Senin uygun görmenle uygun olmaz kardeşim. Yani insanca. Yani senin uygun görmenle bu uygun olmaz. Ehli sünnet öteden beri hadislerde anlatıldığı gibi okuya gelmişlerdir kardeşlerim. Tamam mı? Eyyühen nebiyyü demiş gelmişlerdir. Ama imamın arkasında namaz kılmazsınız. Öyle mi? Kim diyor ki? Niye kılmayalım ki? Ümmü Mektub'un imamlığı vardır. Yani namaz kılmıştır. Namaz kıldırmıştır. Arkasında kıldırmıştır. Bunun yasaklığına dair bir delil ister. Yani sesi güzelse, yani imamlığın şartları bellidir. İmamlığın şartlarından herhangi bir azasında problem olmayacak. Böyle bir şart yok. Kur'an'ı en iyi bilen, müsaviseler sünneti en iyi bilen, bu kadar. Diyanet imamları bu namaza dahil mi? Aa, putsa var, ne anlattın ben anlamadım. Diyanet imamları bu namaza dahil mi? Daha net sorarsan, ikindi namazının sünneti, geçiyoruz onu, farzları bir halledelim. Şimdi burada sünnetin ispatı veya iptali için birbirimizle uğraşmayalım. Önce bir farzları halledelim. Üzerinde ihtilaf edilmeyen 12 rekat sünnet vardır. Sabahın önünden 2, öğlenin önünden 4, farzından sonra 2. İkindiyi zikretmez, akşamdan sonra 2, yatsının önündekini zikretmez, yatsıdan sonra 2, 12 rekat namaz anlatılıyor. 12 rekat sünnet namaz anlatılıyor. Bu konuda da yazı yollayabilirim. Evet, ama sünnetleri şimdilik buralarda, bu güzel ortamlarda farzlar varken konuşmaya hiç gerek yoktur. Ehli sünnet neyin delilini istedim ben bilmiyorum. Sigaranın haramlılığı hususunda dedim ya sana, yazıyı alacaksın, okuyacaksın. Burada tartışmayacaksın. Bak, gereksiz yere tartışırsanız hoş olmaz. Dünkü dersimizde de anlattık. Birbirimize karşı bizim nazik, kibar, ispatçı, yani kendimizi ispat etmek için değil, Allah rızası için bir şeyler öğrenmek için, öyle mi? Sabırlı bir şekilde birbirimize karşı muamelelerimiz olması gerekir. Sigaranın haramlılığını söyledim. Akabinde de sana dedim ki onunla alakalı küçük bir risale var. Sana yollayayım. Ona bir göz gezdir. Onlar ki sözü dinlerler, ondan sonra güzeline tabi olurlar. Delillerden bir tanesi de Ara kardeşimizin yazdığı Ara suresinde 157. O Resul ki onlara kötü ve pis olan şeyleri haram kılar. Bir kere sigaranın haramlılığı hususunda Kur'an'a, sünnete bakmanıza bile gerek yoktur. Sigaranın kendisi söylüyor kardeşim ya. Ben öldürürüm seni diyor. Ben israfım diyor. Kasanı keseni kemiririm diyor. Ya bir sürü bu konuda delil vardır. Kullu musrifin haram. İsraf haramdır diyor. Öyle mi? Müslüman elinden dilinden bir başkasının emin olduğudur diyor. Sigara içen bir insanın elinden dilinden bir başkası emin olmaz. Emin olmaz kardeşim. La darara ve la vrara. Zarar vermek de yok. Zarar vermek de yok. Zarara uğramak da yok. Ehli sünnet rakı haram mıdır rakı? Yazar mısın buraya? Rakı yazar mısın? Siz bir durun bakayım. Ehli sünnet, sen gerçekten ehli sünnet misin? Yoksa ehli sünnet yazar mısın rakının haramlılığına da? Delil var mı? Delil yazar mısın oraya? Rakı haramdır, cin tonik haramdır diye bir delil yaz bakayım oraya. Çabuk, seni bekliyorum. Kimse yazmasın bir şey. Seni bekliyorum, hadi bakayım. Rakı haramdır veya cin tonik, likör haramdır diye. Yaz bakayım oraya bir tane. Delil var mı? Hadi bakayım, seni bekliyorum. Sen ulemanın görüşünü mü alırsın? İyi, sen ulemanın görüşünü al. Biz de hadislere, ayetlere uyarız. Ve başka soru sormuyorsun. Sen kendini anlamamışsın ki anlatasın ya. Hidayet, sen sus, sakin ol. Ya bir insan anlayamazsa, anlayamamış ise neyi anlatacak ki? Anlayamadığı şeyi nasıl anlatacak ki? Mesela haramdır derken neye haram dediniz ehli sünnet? Yani hakkında ayet hadis yok. Biz biraz önceki sorduğum rakının, cin toniğin şeyi yok, delili yok. Var mı öyle bir delili? Ehli sünnet, sen biraz fazla çalışkana benziyorsun. Hele bir bakayım sen nerelerdesin, şöyle yanıma alayım seni. Biliyorum ben çalışkanlara kırmızı kurdele takarım. Şöyle yanımda dur, beni dinle bakayım. Yanımda dur, beni dinle. Çalışkan talebelere ben kırmızı kurdele takarım. Benim niyetim halis. Anladım ben senin şimdi niyetini. Tamam mı? Kur'an'da da sünnette de cin toniğin, rakının haram olduğu anlatılmaz ehli sünnet. Onun için hüküm illet üzere döner. Yani İslam haram kılarken ya illeten haram kılar ya ismen haram kılar. Şimdi bana sormuş olduğunuz soru sigara. Sigara illeten haramdır. Aleykümselam kardeşim. Sigara illeten haramdır. Ne der? İllet malulunu kuşatır. İllet nedir? İsraf haramdır. Öyle mi? O Resul ki size iyi ve kötü şeyleri, iyi ve güzel şeyleri helal, kötü ve çirkin şeyleri ne yapar? Haram kılar diyor. La darara ve la dırara. Bak, peygamberimizin bu sözü, zarar vermek de yok, zarara uğramak da yok. Bakın ifade çok çok önemli ve çok çok mükemmel. Zarar vermek de yok, zarara uğramak da yoktur. Sigara içen bir adam hem zarar veriyor hem de zarara uğruyor. Yani nefsi zarara uğruyor, kendisi zarara uğruyor, çoluk çocuğu zarara uğruyor, parası zarara uğruyor. Öyle mi? Onun için yani İslam'ın kurallarını güzel anlamak lazım. Ben alimlerin görüşüne bakarım dediğiniz zaman biraz önce ben ne dedim? Yani alimlerden birisi A demiş, birisi de B demiş kardeşim. Biz hangisine uyacağız? Ortaya yine farklı mezhepler, meşrepler mi hortlatacağız? Zaten yeterince var. Ben Kur'an'a ve sünnete uyarım kardeş. Ve basiretli bir Müslüman da Kur'an'a ve sünnete uyar. Anlaşıldı mı? Kur'an'a ve sünnete uyar. Sen alimlerin görüşünü al. O zaman ne diye hadis soruyorsun ki? Hadis niye sordun biraz önce? Ehli sünnet. Yani birbiriyle tenakuz ifadelerin, tavırların oldu bak. Olmadı yani. Madem ki ayet ve hadis seni bağlamayacak, alimlerin görüşü seni bağlayacak, ne diye hadis soruyoruz ki biz birbirimize? Ondan sonra bak yine sordun. 1400 yıldır Kur'an ve hikmet nasıl korunmuştur? Sen ne yapacaksın ki sen? Alimlerin görüşlerine başvur. Kur'an'ın hikmetin korunmuşluğunun sana ne faydası olacak? Sen zaten Kur'an'a, hikmete başvurmayacaksın. Alimlerin görüşü diyeceksin. Neyse. Samil Hattab kardeşimiz, Allah'a ve Resulüne uymak alimlere mi uymaktır? Ehli sünnet alimlere. Evet. Bu arkadaşımız bizi destekler, ifadeler kullanmış. Yazılarınızı biraz küçültün. Evet, sağ ol, teşekkür ediyoruz. Bir kişinin söz ve fiilinde küfür ve söz ameli varsa, bu kişi de mümteni durumunda ise o kişi tekfir edilir mi? Tekfir edilmez kardeşim. Söz aleykümselam. Muttaki sorunuz kaçtı? Bir daha yazarsanız memnun olurum. Söz şirk ve küfür olabilir. Fiil şirk ve küfür olabilir. Biz bunu muahaze ilimden sonradır dersinde defalarca anlatmışızdır. Bunu net ortamındaki işte biraz önce bak, daha doğrusu odamızın üzerindeki adreslerden falan dinleyebilirsiniz. Muahaze ilimden sonradır. Sesli olarak. Yazılı olarak isterseniz aleykümselam. Yazılı olarak isterseniz bunu yazılı olarak da size gönderebilirim. Yani sizin tanıdığınız, bildiğiniz, anlattığınızı zannettiğiniz insanların fetvasını bana sormayın. Çünkü bu iş tehlikeli bir iştir. Yani ben anlattım, hüccet ikamesi söz konusu oldu, onun için ben ona kafir diyebilir miyim? Hayır kardeşler. Hayır. Onun için aleyküm selam. Onun için burada bizim çok çok ihtiyatlı olma mecburiyetimiz var. Dikkatli olma mecburiyetimiz vardır. Özellikle haklarında konuşacağımız, benim konuşacağım insanı benim tanımam gerekir. Benim tanımam gerekir. Ehli sünnetin kurdelesini alayım. Demek ki sabırlıymış, bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Ben onun sabrından dolayı ehli sünnetin kırmızı kurdelesini aldım. Aslında kırmızı da yakışmıştı sana. Evet. Hocanın muttaki sorunu ben yine alayım. Kaçırdık zannedersem. Hocam farz namazlarını bazen istemeden geç kalıyor. Bunların son vakitleriyle ilgili hadisler anlatabilir misiniz? Özellikle sabah ve ikindi. Şimdi kerahat vaktinde namaz kılınmaz biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kerahat vakitlerinde namaz kılmayın ve cenazelerinizi de gömmeyin diyor. Cenaze gömülmez. Cenaze gömülmez ve efendime söyleyeyim namaz da kılınmaz diyor. Kerahat vakti güneşin doğduğu, yani doğarken güneş tam zeval vakti, tam tepedeyken ve bir de batarken kerahat vakti bunlardır. Değerli kardeşim, namaz kılınmaz. Ama namazların son vakti derken buna neden hevesleniyorsunuz ki? Yani bunu araştıracağınıza en hayırlı amel, biraz önceki dersimizin baş tarafında da zikrettiğimiz gibi, en hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır. Namazları vakitlerinde kılmaya çalışınız. Namazların son vakitlerini gözetirseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde anlattığı gibi, işte münafık namazı, işte münafık namazı, işte münafık namazı. Durur durur durur diyor, tam güneş batmaya meyledeceği zaman kalkar namaza. Ve Allah'ı da çok az zikreder. Yani güneş batmadan önce son vaktine kadar bırakıyor, ondan sonra namaza kalkıyor. Bunun münafık namazı olduğunu söylüyor. Yani bir insan uyuyakalabilir, unutabilir, fırladığında veya hatırladığında hemen namazını eda edebilir. Ama bile bile sürekli namazı son vaktine bırakmak, bu münafık namazıdır. Allah Resulü bunu söylüyor. Vaktinde namazlarınızı kılmaya çalışın kardeşlerim. Tadili erkan üzere bir dersimiz olacak. İnşallah onu da yine yaparız. Bunların her birisi bir derslik sorular. Çünkü bunlar güzel, genişçe anlatılması lazım ki anlaşılsın kardeşler. istenmeden değil, isteyerek oluyordur. Yani zaten istenmeden oluyorsa bu irade dışı bir şeydir. Dolayısıyla bundan sorumlu olmayabilir, unutabilir. Ama isteyerek biz bırakıyorsa bu kötü. Bu kötü. Akşam vaktinin kerahati var mıdır? Akşam vaktinin kerahati olmaz. Zaten akşamdır diye tutar güneş batarken kılarsınsa olmaz. Bu kerahat vaktidir. Yani namazın kerahat vakti değil. Kerahat vakitleri vardır. Namazları kerahat vakitlerinde kılmayacağız. Namazlar kerahat vaktinde kılınmayacak. Yani siz tutar acele eder de güneş batıyor. Siz akşam namazı kılarsanız olmaz. Veya ikindi namazını kılarsanız bu olmaz. Kerahat vaktidir bu. Akşam namazı biliyorsunuz güneş batacak. Tamamen kaybolacak. Ondan sonra akşam vakti giriyor. O zaman akşam vakti kılınır. İyilik seven. Ondan sonra akşam namazı. İyilik seven. Senin niki ben sana vermiştim. Senin kim olduğunu hatırlamam için defterime bakmam lazım. Şöyle bir defterime bakayım. İyilik seven kimdi ya? Evet. Evet, tamam, tanıdım. Tanıdım. Senin sorunu da cevapladık. Ondan sonra namaza başlarken Sübhaneke ve Celle Sanake diye okunmaz. Doğru söylüyorsun. Tabii bunu bilmiyorum. Neye söylediniz? Ben bunu biliyorum bak. Bunu ben de biliyorum dercesine söylediyseniz iyi. Doğru biliyormuşsunuz. Teşekkür ederiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddik ve la ilahe gayruk. Evet, bu söylenir. Cenazelerde falan güya ve celle senaüke falan bunu şey yapmışlar. Tabi böyle bir şey yoktur. Bu takvimlerdeki zamanlara göre olanı söyleyebilir misiniz? Valla ben takvimlere göre şey yapmam. Ya arkadaşım, takvimlere göre ben ne bileyim? Sen neredesin şimdi? Senin bunları teker teker ben nereden şey yapacağım? Aslında bunu senin, aleykümselam, bunu senin ayarlaman lazım. Niye problem doğuruyoruz ki kardeşim? Yani vaktinde namazımızı kılarsak iş bitti. Vaktinde namazımızı kılarsak iş bitti. Bunu Ankara'dakilere şey yaparsanız. Sorular bayağı uzun. Özelden falan da geliyor. Bir saniye ehli sünnet şöyle demiştir. Bazen bizzat söz yahut açık fiil sebebiyle kafirdir. Ehli sünnet şöyle demiştir. Bu kimse bizzat söz yahut açık fiil sebebiyle kafirdir. Bunun delili Allah-u Teala'nın şu sözdür. Hayır. Ehli sünnetin böyle bir şeyi yoktur. Ehli sünnete iftiradır kardeşlerim. Asla. Ehli sünnet, hangi ehli sünnet söylemiş? Bir alabilir miyim? Buhari mi, Müslim mi? Kim söylemiş? Sahabeden mi söylemişler? Sana muahize ilimden sonradır dersini göndermem ve senin de onu güzelce okuman lazım. Söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar küfür sözünü söylemişler ve Müslümanlıklarından sonra küfre düşmüşlerdir. O bilinçli yapanlar insanlar içindir. Bilinçli yapan insanlar, o da istihza, alay var. O ayetin nuzul sebebine bakarsanız Muhammed Talha, o ayetin nuzul sebebine de bakarsanız orada bilinçli bir insanın istihzası var, alayı var. Ehli sünnet vel cemaat kesinlikle hüccet ikamesi yapılmadan kimseyi tekfir etmemiştir. Hatta onların kurallarıdır, kaideleridir. Fiil küfür olabilir ama fail hüccet ikamesi. Yani onu tekfir etmeye mani olan şeyler vardır. Efendim söz şirk ve küfür olabilir. Ama onu, yani failini tekfir etmeye sebep olan şeyler vardır. Bunları burada tartışmaktan ziyade ben özellikle namazı terk eden herkese tekbir şey yapamazsınız. Hayır. Edemezsiniz. Namazın terki şirk ve küfürdür ama her namazı terk eden insan kafir ve müşrik değildir. Kafir ve müşrik değildir. Hadisi ne yapacaksın ki sen ehli sünnet? Sen alimlere sorsana. Sen hadis getirme. Alimlere soracaksın sen. Sen alimlere soracaksın, hadis getirme bak. Gördün mü bak? Eştiğin kuyuya kendin düştün. Ehli sünnet. Bir de nikin ehli sünnet. Sen Allah iyiliğini versin. Allah sana da bana da hayırla muamele etsin. Benim görüşüme göre değil. Hayır, hayır, hayır. Benim görüşüme göre değil. Benim görüşüme göre değil. Çünkü görüşle bu işler olmaz kardeşim. Aleykümselam. Sen sorunu yaz bakayım özeldeki. Görüşle olmaz. Hadislerde anlatılan, aleykümselam, hadislerde anlatılan namazın terkinin şirk ve küfür oluşu, efendime söyle, ehli sünnete zaten samimi bir cevap veriyoruz. Bırak sen başkalarının avukatlığını, zaten samimi cevap veriyoruz. Vermeseydik kırmızısını kaldırmazdık. Ehli sünnet daldan dala konuyor. Ehli sünnetin biraz önceki ifadesini siz duymadığınız için siz de bak bana sert çıkışıyorsunuz. Ehli sünnete ben biraz önce bir şeylerden bahsettim. Ayet, hadis. Ehli sünnet bana dedi ki ben alimlerin görüşüne bakarım dedi. Alimlerin görüşüne bakarım dedi. Ondan sonra da bak hadisten bahsediyor. Ben kasıtlı ona söylüyorum. O yani alimlerin görüşüne bak. Sen ne yapacaksın ki hadisi? Hadisi boş vereceğim. Bak kendisi de şey yaptı bak. Evet dedi. Yani niyetlerimizin, tabii kimsenin kalbini yarıp bakamayız. Niyetlerimizin böyle sahih, sağlam, iyi niyetli oluşunu ispat için böyle birbiriyle çelişkili şeyler konuşmamamız lazım. Sen de bana kasıtlı mı soruyorsun? Olmaz. Yani kasıtlı olmaz. Yani niye kasıtlı soruyorsun ki? Kasıtlı sormayacaksın. Olmaz yani. Bu olmaz. Özelimden bir arkadaşımız, herhangi bir insan geldiğinde ve bu gelen de büyük ise ayağa kalkmak zorunda mıyız? Şimdi o insan için ayağa niye kalkıyorsunuz? Yani insanlar için ayağa kalkmak mutlak anlamda yasaktır. Mutlak anlamda yasaktır, haramdır. Bu söylenmez. Adam kapıyı çalıyor, kalkıyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz. Ama bir insanın ilminden, irfanından dolayı, hocalığından dolayı hurra herkesin ayağa kalkması, o oturmadan oturmaması, efendime söyleyeyim, bu yasaktır. Bu hoş olan şey değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe ne anlatıyor? Diyor ki sahabe diyor ki biz Resulullah aleyhisselatü vesselam içeri girdiğinde biz ayağa kalkmayı çok isterdik diyor. İşte anlatıyorum ya, Allah Resulü içeri girdiği zaman biz ayağa kalkmayı çok isterdik diyor. Ama bu bundan nehyolunduğumuzdan dolayı, Resulullah bunu hoşlanmadığından dolayı bundan biz ayağa kalkmıyoruz diyor. Onun için bir alim için, bir efendime söyleyeyim, bir üstad için, bir hoca için ayağa kalkmak, oturmadan oturmamak, bunlar sakıncalı şeyler. Bunlar uzak durulması gereken şeyler. Peygamber için bile ayağa kalkmıyorlar. Ama sıkışırsınız yer verirsiniz. Ayağa kalkıp misafirinizi karşılayabilirsiniz. Tamam mı? Alim bir insanın, hoca bir insanın kalkıp birilerini ayakta karşılaması, buyurun, hoş geldiniz falan, bu farklıdır. Ama bir insan hocadır, alimdir diye ayakta el pençe divan durmak, o oturmadan oturmamak falan, bunlar pek hoş olan şeyler değildir. Çünkü bunu bu anlamda devam ettirirseniz bu tehlikeye doğru götürür. Evet. Ehli sünnetin şimdi biz Mürciye'yi, ondan sonra Mu'tezile'yi, Cehmiye'yi, Cebriye'yi biz burada bu insanların, bu fırkaların ne getirmiş, ne götürmüş, neden böyle demiş, niye böyle demiş, biz bunları burada asla tartışamayız. Tartışmanın da faydası olmaz. Kestirme yolumuz varken, yani bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a sünnete ittiba etme hususunda açık ve net sözleri varken Cebriye niye böyle demiş? Cehmiye niye böyle demiş? Falan niye böyle demiş? Filan niye böyle demiş? Biz meselelerimizi Kur'an ve sünnette halletme mecburiyetinde olan insanlarız. Bizim alimlere ihtiyacımız var. Alimlere ihtiyacımız vardır. Alimler peygamberlerin varisleridir. Ama bunu kendine delil alarak, bu umum ifadeli delili kendi tezgahına malzeme ederek birisinin eline ayağına yapışması söz konusu olursa bu yasaktır İslam'da. Bu yasaktır İslam'da. Elbette ki alimlere ihtiyaç vardır. Buhari bir alimdir. Müslim bir alimdir. Tirmizi bir alimdir. Ebu Davud bir alimdir. Ehli sünnet alimleri bunlar. İbni Teymiye bir alimdir. Muhammed İbni Abdülvahhab bir alimdir. Ebu Hanife alimdir. Aleyküm selam. Şafii alimdir. Maliki alimdir. Alimdir bunların hepsi. Ama unutmayınız ki bir çiçekle bahar gelmez. Alimlerin hepsine birden kucak açmamız gerekir. Ve yine burada alimlerden faydalanma yolu yordamını da iyi bilmemiz gerekir. Allah Resulü hayattayken alimler öyle mi? Yani müştehitler içtihatlarında hata da edebilirler, isabet de edebilirler. Öyle mi? Hata da edebilirler, isabet de edebilirler. Yani alimlerin hatasını herhalde kabullenecek değilizdir. Herhalde alimlerin hatasını tespit ettikten sonra onlara uyma mecburiyetimiz de yoktur. Alimlerimizdir. Allah hepsinden razı olsun. Ama onların hata ettiği meseleleri herhalde bizim sürdürmemiz gerekmez. Ehli sünnetin ülemasına, ehli sünnetin alimlerine saygımız vardır. Ebu Hanife, Allah kendisinden razı olsun. Ben bir beşerim, hata ederim, isabet de ederim diyor. Ben şimdi Ebu Hanife'nin hatasını, isabetini nereden anlayacağım? Herhalde onun ayarındaki diğer ilim ehli insanlardan. Namazın terki hususunda Ebu Hanife hayır küfür değildir demiştir. Ama Ahmed İbni Hanbel küfürdür demiştir. Bana düşen nedir? Ya sen o tarafa git, ben bu tarafa git diyerek ayrı ayrı yollarda yürümemiz midir? Yoksa bizim Kur'an'a sünnete bakarak acaba hangisi isabet etmiş, hangisi doğruyu söylemiş, öyle mi? Bunu araştırıp buna uymamızdır. Çünkü ilim ehli de olsa hata edebilirler kardeşler. Müştehid içtihadında hata eder, isabet de eder diyor. Bize düşen Kur'an'a sünnete götürmektir bu insanların içtihatlarını. Ebu Hanife sahih hadis benim mezhebimdir diyor. Sahih hadis benim yolumdur diyor. Ben sana 450 tane rivayet anlatıyorum. Namazda elleri kaldırma ile alakalı 50 tane sahabeden sen hala mezhebimin imamı deyip hala Hanefi mezhebine göre namaz kılıyorsun. Hayırdır? Nasıl imamını seviyorsun? İmam sahih hadis benim mezhebimdir diyor. Sen imamı nasıl seviyorsun ki imamın itikadını bile terk etmişsin? İtikaden sen Maturidisin. Yo, içtihadın ne olduğunu senin önce bir bilmen lazım. Yazar mısınız Fehmus Selef? Sen selefin anladığı gibi bir anlayışa sahipseniz yazar mısınız şuraya bir içtihattan kasıt nedir? Bir yaz bakayım ne anlıyorsun içtihat? Ne anlıyorsunuz içtihat? Ne anlıyorsunuz içtihattan? Bir yaz bakayım içtihat ne demek? İçtihat ne demek? Bir yaz bakayım şunun Arapça kelime anlamını. Ne demek içtihat? Bir anlayalım bakayım. Muhammed Talha senin muahaze ilimden sonradır kuralını, kaidesini güzelce öğrenmen lazım. Çünkü ehli sünnetin bu anlamda fetvaları bellidir. Delillere dayalı olarak fetvaları bellidir. Kimseyi alel ıtlak tekfir etmezler. Senin MSN'in varsa sana ben muahaze ilimden sonradır dersini bir yollayayım. Onu güzelce bir oku kardeşim. Onu güzelce bir oku. Ondan sonra acele etme. Yine konuşuruz. Hayır, yani şimdi içtihat derken ne anlamamız gerekir? Yani içtihat nedir? Biz bunun derslerini burada ara sıra yapıyoruz. Yani içtihat edille-i şer'iye falan değildir. İçtihadın tarifini biz burada sürekli yapıyoruz. Eğer içtihat birilerinin zannettiği gibi böyle körü körüne hareket etmenin adıysa, hayır, İçtihat, bakınız, kelime anlamı olarak, bakın burada birçok sorular kaçıyor arkadaşlar. Birisine cevap verilsin, ondan sonra yazılsın. Tekrar zahmet edeceksiniz. İçtihat, bakın, lugavi olarak meşakkat, vus'at, takat, çaba ve uğraşın adıdır. Hayır, hüküm çıkartmak değildir. Hükümler bellidir. Hükümler ortadadır. Önce bir dinle bak. Tamam mı? Sorsun, boş verin. Bize düşen cevap vermek. Belki de heyecanlı bir genç kardeşimiz olabilir. Anladınız mı? İçtihadın lugavi anlamı meşakkat, vus'at, takat, çaba, uğraş demektir. Bunun ıstılahi anlamı ise, ehli sünnet biraz daha çalışırsa ben ona yine kırmızı kurdele takacağım. Merak etmeyin. Istilahi anlamı ise Kur'an ve sünnete başvurarak, dini meseleleri öğrenmedeki insanın gayretinin, takatının, çabasının, uğraşının adıdır. Tamam mı? Dini meseleler, yani mükellefin dini meseleleri öğrenme hususundaki çalışkanlığının, öyle mi, gayretinin, çabasının adıdır içtihat. Edille-i şer'iye falan değildir. Dolayısıyla bir Müslüman dini meselelerini araştıracaktır. Ama Kur'an'dan, sünnetten araştıracaktır. Soruşturacaktır, araştıracaktır. Bu konuda yorulacaktır. Bu onun içtihadıdır. Ama hata eder, isabet de edebilir, bakınız. Hata ettiğini nereden anlayacaksınız? İsabet ettiğini nereden anlayacaksınız? Herhalde Kur'an sünneti elinize ölçü olarak almadığınız müddetçe bunu anlayamazsınız. Küfre düşürücü günah işleyen kimsenin kafir olacağına dair naslardan ve icmadan çeşitli deliller var. Muhammed Talha, belli ki sen şimdi bak birilerinden etkilenmiş bir şeyler söylemeye çalışıyorsun. Bak şimdi beni iyi dinle. Şimdi diyelim ki adam cahil. Adamın bir şeyden haberi yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde anlatıyor ki elbisenin nakışı eskidiği gibi öyle bir zaman gelir ki İslam eskir. Kur'an silinir, ortadan kaldırılır diyor. Ve o anki insanlar sadece ve sadece atalarından, dedelerinden gördükleri, duydukları bir la ilahe illallah sözü, bunu söylerler. Namazları yok, zekatları yok, oruçları yok, sadakaları, yani hiçbir şey yok. Haçları yok. Ama buna rağmen bu söz onlara fayda verecektir diyor. Ravinin kendisine anlattığı sıla diyor ki ne demek yani namaz yok, zekat yok falan, yani nasıl bu söz onlara nasıl fayda verir ki diyor. Evet, bu söz onlara fayda verecektir diyor. Şimdi bu hadiste ne anlatılıyor? Bu hadiste namazın olmadığı, zekatın olmadığı, haccın olmadığı, yani bunların duyulmadığı, bir ortamda siz bir insanı namazla, zekatla sorumlu tutamazsınız. Onun cehaleti mazerettir kardeşim. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعْسَ رَسُولَ Biz Resul göndermeden azap edici değiliz diyor. Yani Resul göndermeden derken neyi anlamamız gerekir? Resulullah'ın mesajı insanlara ulaştırılmadan kimseyi siz sorumlu tutamazsınız. Onun içindir ki öteden beri ehli sünnetin üzerinde ittifak ettiği husus muahaze ilimden sonradır. Evet, tevhidi meselelerde de cehalet mazerettir. Eğer güzelce dinlersinse veya sabırlı olup da dersin ki şu bahsini ettiğiniz yazıyı bir alabilir miyim derseniz gönderirim inşallah, okursunuz, ondan sonra konuşabiliriz. Evet, tevhidi meselelerde de mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesinden dönerken etrafındaki tevhid ehli insanlarla yürürken bir ulu çınara denk geliliyor. Ya Resulallah, bize de bir zat-ı envat edinsene diye müşriklerin savaş öncesi kılıçlarını dallarına astığı bir ağaçtan bahsederek, ki müşriklerin, Mekkeli müşriklerin zat-ı envat ağaçları vardı. Galibiyet getirsin diye, savaşta galibiyet getirsin diye kılıçlarını bu ağacın dalına asarlardı. Allah Resulü'nün yanındaki insanlar ise diyorlar ki, insanlardan bir tanesi ise diyor ki, ya Resulallah, bize de bir zat-ı envat ağacı edinsene. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye bakın ne diyor. Diyor ki subhanallah diyor. Yine aynen cahiliye şeyleri diyor. Siz cahillik yapıyorsunuz hala. Sizin aynen Musa'nın havarilerine dediği gibi, ey Musa bize de bir ilah edinsene dediği gibi diyen insanlarsınız. Siz cahillik yapan insanlarsınız diyor ve onlara meseleyi anlatıyor. Bakınız, burada tevhidi bir problem var. Hiç önemli değil. Müslüman olmuşlar mı? Müslümanlar bunlar değil mi? Ha, Müslüman olmuşlar. Demek ki Müslümanlardan bilinçsiz olarak bir takım şeyler sudur ederse, yani tevhidi problem olarak bile bir şey sudur ederse onları hemen tekfir edemezsiniz. Bence sen hiç acele etme. Sana yollayacağım bu yazıyı güzelce bir oku. Ben burada defalarca onu ders olarak işlemişimdir. Bunu sen güzelce bir oku. Ben orada bayağı bol bol deliller vermişimdir. Ve senin de dikkatli olmanı isterim. Çünkü tekfir, unutma, ayağının kaymasına vesile olabilir. Yani sen tebliğ ile görevli, basiretli, şuurlu bir Müslüman ol. Ne diye insanların yerini, numarasını öğrenmek için çırpınıyorsun ki ya? Neye yarar bu? Yani bu bize ne fayda sağlar kardeşim? Kim kafir, kim müşrik? Bu cahil insanların yaptığı şeylerdir kardeşlerim. Zaten tekfir, zaten haricilik cehaletin bir meyvesidir. Yani bunlar basiretli insanlar değil. Bunlar biraz merhametsiz insanlardır. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz kardeşim. Bugün ehli sünnetin itikadı budur, ehli sünnet böyle paldır küldür insanları tekfir etmişlerdir diyenler yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar kardeşim. Onun için bizim biraz uyanık olmamız gerekir. Tekfirin birçok manileri vardır. Bunlar güzelce bilinmesi lazım. Güzelce bilinmesi lazım kardeşler. Ben senin bu yazıyı güzelce okumanı, ondan sonra tekrar konuşuruz inşallah. Ben o yazıyı okumanı istiyorum. Kur'an'ın sünnetin fehmü selef, Kur'an'ın sünnetin anlatamadığını sana başka kim anlatabilir ki? Sen bu sözlerinle Allah Resulü anlatamamış da Ebu Hanife anlatabilir demek mi istiyorsun? Yazar mısın şuraya? Yazar mısınız buraya? Yani Resulullah anlatamamış şey mi? Ebu Hanife mi anlatmış? Herhalde fehmü selef, senin anlamadığın bir şey var. Biz zaten ulemaya karşı bir problemimiz olan insanlar değiliz. Biz ulemayı seven, sayan insanlarız. Selefin yolunu takip eden insanlarız. Ama ulema arasında, alimler arasında bile birisinin A dediğine birisi B dediği zaman, tamam mı? Benim ne yapmam lazım? Mesela biraz önce bir ayet okudum. Bu ayet anlaşılmıyor mu? Ey iman edenler! Bakın, iman edenlere diyor, bakınız. Ey iman edenler diyor. Burada ifade umumi iman eden herkese söylüyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَأْو۪يلًا Eğer bir mevzuda ihtilaf ederseniz, nizah ederseniz, onu Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu sizin için hem hayırlı hem netice itibariyle güzel olan bir şeydir. Bu ayet anlaşılmıyor mu arkadaşım? Bu ayet bize neyi anlatıyor? İhtilaf anında nereye gideceğimizi söylemiyor mu? Yani bu ayet anlaşılmaz bir ayet mi? Ben aklıma fazla güvenmiyorum, merak etme. Kur'an'a, sünnete güveniyorum. Kur'an'a, sünnete güveniyorum. Anlaşıldı mı? Yani burada bizim açık olmayanlarını, açık olmayanlarını sünnete götürürsün. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sana bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni sen beyan edesin. Kur'an'dan anlayamadığımızı götür. Kur'an namaz kıldır. Nasıl kılınacağını Resulullah'a götürürüz. Zekat verdir. Resulullah'a gideriz. Yani neye zorluyoruz? Neyin peşindeyiz? Ben anlayamadım. Zaten ilim ehlini kabul eden insanlarız. Bizim buradaki çırpınmamız tek bir ilim ehlinin peşine koşarak bir mezhepti, meşrepti bunun oluşmaması için uğraşıyoruz. Alimlerin hepsine saygımız, sevgimiz olması lazım. Hepsinden faydalanmamız lazım. Ama unutmayınız ki onlar da bir insandır. İçtihatlarında hata edebilirler. Onların hatalarını, aleykümselam, onların hatalarını da Kur'an-ı Sünnet'i az buçuk bilen, aynen onlar gibi ilim ehli olan insanların ortaya koyduğu şeylerle anlarsınız. Ben şimdi Şeyh el-Albani'nin namazın terkinin hükmü hususundaki fetvasının, inancının yanlış olduğunu Şeyh Albani'den daha alim olduğumdan mı anladım? Yok. Şeyh el-Albani'nin ben tırnağı bile olamam. Şeyh el-Albani muhteşem bir insandı. Allah kendisinden razı olsun. Ama namazın terki hususunda öyle mi? Ben hata ettiğine inanıyorum. Getirmiş olduğu delilleri okumuşumdur. Öyle mi? Ama ben alimliğimle değil, onun ayarındaki insanların sözleriyle, getirdikleri delilleriyle bakmışımdır ki hata etmiştir. Zaten Peygamberimiz hayattayken müştehitlerin içtihatlarında hata edebileceklerini, efendime söyleyeyim, isabet edeceklerini anlatıyor. İşte taassup göstermeyeceğiz tabii ki. Haram olduğuna inanıyorsunuzsa taassup göstermeyeceğiz. Taassubumuz olmayacak. Eğer taassuptan kastımız illa Kur'an'a sünnete yönelik olacaksa, kastımız buysa tabii Kur'an'a sünnete taassubumuz olmaması gerekir. Kur'an'a sünnete taassup göstermemiz lazım. Yani bizim hele cahil şu ortamda kitabın sünnetin çoğunun bilinmediği şu ortamda bizim böyle taassup göstererek illa odunumuzun parası dersek bu olmaz ya. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Bu olmaz da. Taassup göstermememiz lazım. Hocam ekmeğin yerde olmasına geçmişten beri çok dikkat edilir. Subhanallah, neredeyse Kur'an'dan sonra dikkat edilir. Şunu bir okuyayım ben. Kur'an'dan sonra dikkat edilir ya da bizi öyle erdirdi. Allah'ın nimet eylesin. Hayır, bununla alakalı bir hadis yoktur. Yani bu bununla alakalı ekmeğin üzerine basamazsın. Hatta yukarıda diyor ekmek olsa Kur'an'a basar ekmeği alabilirsin ama ekmeğe basıp Kur'an'ı alamazsın diye saçma sapan konuşmalar söz konusu. Bunlar bunlar şeytani ifadelerdir. Bunlar yani herhangi bir delile dayalı ifadeler değildir. O zaman bizim buğday tarlalarında falan gezmememiz lazım. Buğday tarlalarında falan gezmememiz lazım. Yani bizim nimetlere karşı nankörlük etmememiz, israf etmememiz güzel olan şeylerdendir. Yani adam ekmek kırıntıları üzerine basmış, efendim bir günah kazanmış şudur falan, bunu delil ister. Yani bu bir nimettir. Ona bizim nankörlük etmememiz, israf etmememiz gerekir. Yedikten sonra hamletmemiz lazım. Anlaşıldı mı? Taassubunuz yoksa güzel bir şey. Geçtik orayı. Arkadaşımız ne yazmış? Ekmekle alakalı neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem patatese yani tirite ekmek banarak yemeği severdi. Bu arkadaşım onun deli söylemiyor ki. ekmekle alakalı delil derken sormuş olduğu soru çerçevesinde bir delil. Elbette ki Resulullah'ın ekmek yediğine falan ekmek geçtiği ifadeler falan çok. Onu sormuyor kardeşimiz. Az önce söylediğim gibi tanıdığım birçok kişi Bukhari Müslim okuyarak harici oldu. Şimdi Bukhari Müslim mi onları harici yaptı? Bukhari ve Müslim'in kendi kitabında açtığı bir takım baplar var. Haricilerin kafirliklerinden, dinden, imandan uzaklaştıklarından bahsediyor. Onun için yani Bukhari ve Müslim onların kafirliğine falan vesile olmamıştır. Kafirliğine vesile olmamıştır. Şimdi Bukhari'yi, Müslim'i okuyacaksınız, Kur'an'ı okuyacaksınız. Kur'an'ı, sünneti eğer fehmü selef diyorsanız, selef denildiği zaman her şeyden önce sahabe akla gelmelidir. Yani biz Kur'an'ı, sünneti sahabenin anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz. Fehmü selef, selef nasıl anladıysa, nasıl fehmettiyse gelin öyle anlayalım. Ama benim için selef denildiği zaman tamam mı? Selef denildiği zaman benim için sahabe akla gelir. Ben bu Kur'an'ı, sünneti sahabenin anladığı gibi anlamaya çalışırım. Mezhepler vesaire ve şeytanın işini zorlaştırır. Mezhepler vesveseyi ve şeytanın işini zorlaştırır. Mezhepler mi şeytanın işini zorlaştırıyor? Mezheplere bölünmek bilakis şeytanın işini kolaylaştırıyor. Buna vesile olan da şeytandır zaten. Rahmani bir delil olmadığına göre şeytandır ona. Hocam ehli sünnetin kurdelasını al artık. Uslanmıştır belki. Uslanmış mıdır dersiniz? Tamam alayım. Ehli sünnet uslu uslu dinliyor yani. Ama yine de seni kırmayayım. Alayım hadi bakayım. Yanımda ne güzel oturuyordu ya. Ta ayak altına indi. Aslında benim yanımda olması daha güzeldi. Hüküm ile fetvanın arasındaki fark nedir? Şimdi hüküm fetva farklıdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hükümlere bakarak, ayet ve hadislere bakarak verilen, yani sorulan bir soru karşısında verilen cevabın adı fetvadır. Hüküm Allah'ın indirdiği hakkında işte şöyle yapın, böyle yapın, şundan uzak durun, bundan uzak durun şeklindeki Allah Azze ve Celle'nin emirleri, kanunları anlamındadır benim anladığım kadarıyla. Fetva ise bu batıl bir fetva da olabilir, hak bir fetva da olabilir. Adam heveslerine uyarak bir fetva verebilir. Yani bir netice itibariyle insanlara şöyle olsun, böyle olsun şeklinde bir fetva verebilir. Yanlış yönlendirebilir. Benim anladığım bu kardeşim. Hadislerle tekfir ediyorlar. Ya şimdi onlar bugünkü haricilerin, tekfircilerin okuduğu kitap da Kur'an ve sünnet. Bugünkü haricilerin okuduğu kaynaklar da kitap ve sünnettir. Ama kitabı ve sünneti anlama hususunda işte bak senin de nikinde olduğu gibi fehmü selef dediğimiz selefin, sahabenin bir anlayışı, yani sahabe döneminde Kur'an sünnet nasıl anlaşılmış? Cehaletin mazeret oluşu, olmayışı o dönemde nasıl anlatılmış? Nasıl söylenmiş? Bunlar bizim için çok önemlidir. Namazın terki ile alakalı hadis açıktır. Hadis açıktır. Men tereke salate fakat kefere. Bu gayet açık ve nettir. Namazın terkinin hükmünü kafir olduğunu bilmeyen bir insan, bugün mesela toplumumuzda çok. Bunlar toplumumuzda çok. Adam namazın farziyetini inkar ederseniz diyor kafir olursunuz. Adam bunu duymamış. Şimdi siz bu adamı nasıl tekfir edeceksiniz? Bu adam tekfir edilir mi? Ben yine başka delillere dayalı olarak bak biraz önceki anlattığımız Resulullah'ın huzurunda Kur'an'a, sünnete muhalif bir takım itikadi olsun, ameli olsun problemler oluyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakın onları ne yapıyor? Tekfir etmiyor ya. Neyse, fazla zorlanmayın. Benim selefin fehmi hususunda bir problemim yoktur. Kur'an-ı sünneti hakkıyla yaşayan insanların selefin fehmi hususunda bir problemleri yok. Sahabenin anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz. O kadar. Dinde rabıta var mıdır ya da rabıtaya girmek günah mıdır? Dinde rabıta yoktur. Rabıta günahdır, ama nasıl bir günah biliyor musunuz? Rabıta şirk ve küfürdür, Allah korusun. Ama bunun insanlara anlatılması lazım. Özellikle tasavvufçulara bunun anlatılması lazım. Fehmü selef, şu yazını biraz küçültür müsün? Şu yazını biraz küçült ve senden başka insanların sorularına da bir söz hakkı tanı. Fehmin, eğer selefin fehmi gibi ise şu yazını bir küçültüver. Hadi bakayım aslanım. Aslan kardeşim, hadi bakayım. Yazını bir küçültüver. Kişiyle küfür arasında namazı terk vardır. Evet. Aynen, hadisi şeriftir. Ama velakin biraz daha küçültüver. Ben okuyabiliyorum. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kuralları, kaideleri, ki inşallah bunu sana yollarsam o yazıyı güzel okursun, ondan sonra inşallah konuşuruz. Namazın terki şirktir, küfürdür. Ama her namaz kılmayan kafir ve müşrik değildir. Neden? Anlatılması lazım. Helal olsun. Ehli sünnet ülema diyorum, seleften almıyor mu? Şimdi selef eğer sahabe ise namazın terki hususunda Ahmed İbni Hanbel küfür demiş. Ebu Hanife hayır demiş. Ahmed küfür demiş. Rahimullah. Ebu Hanife hayır demiş. Şimdi bunun ikisi de seleften almışsa ehl-i sünnetin çenesi durmuyor ki. Sana da geleceğiz, merak etme. Eğer bu iki imam da seleften almışsalar, selef bu konuda birbiriyle muhalefet mi etmişler? Yani namazın terki, öyle yazıyorsunuz ki arkadaşlar, ondan sonra beni şey yapıyorsunuz. Yani hepsine birden nasıl cevap vereyim? Kaldı ki monitörüm 19 inçlik olmasına rağmen bak yetişemiyorum. Peki sizin aklınız kesmiyor mu? Burada hep hızlı hızlı gidiyor. Ben nasıl bunlara cevap vereceğim? Hayır, seleften tekfir etmemişlerdir Muhammed Talha. Sen yanlış biliyorsun. Tekfir etmemişlerdir. Tekfir yoktur kardeşlerim. Tekfir yoktur. Muahaze ilimden sonradır. Delilleri güzelce. Bir gün inşallah yine yan yana gelelim. Bir gün inşallah muahaze ilimden sonradır dersini de işleyelim kardeşlerim. Resulullah'ın huzurunda ayağa kalkma meselesine değindiniz ve Allah Resulü'nün bunu yapmaktan sahabeler ayağa kalkmalarını uyardığını söylediniz. Diyorum ki adam asker, komutanını görünce mum gibi oluyor. Bu konuya bir değinseniz. Vallahi artık onu askerlik yapanların düşünmeleri gerek. Şu an asker değilsen seninle alakası olmayan bir mevzudur. Bunun çirkin bir şey olduğunu İslam söylüyor. Bunun neyine değineceksin sen? Putsa var. Yani nikinden de belli, biraz böyle bir tipe benziyorsun. Asker misin? Yok. Askere mi gideceğin? Yok. Bunun çirkin bir şey olduğunu Kur'an sünnetten öğrendin mi? Öğrendin. Gerisi sana kalmış. Kullukla ilgilidir. Yapmayacaksın kulluk. Dikilmeyeceksin. Elif lam takısı ile belirli olarak gelen el küfür lafzı büyük küfür. El küfrül ekber ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küfür hükmünü sadece namazın terkine bağlamıştır. Sahabe bir vakit namazı vakti çıkana tek kasıt olarak terk edeni tekfir etmişlerdir. Tekfir etmemişlerdir. Sahabe arasında bakınız sahabe arasında namazın terkinin küfür olduğu zaten biliniyordu. Siz sahabenin hangi sahabeyi namazı terk ettikten sonra sen kafir oldun dediğine dair bir delil getirebilir misiniz? Bir kere sahabe döneminde namazın terki denilen bir olay yoktu. Herhalde anlamıyorsunuz. Namazın terki zaten küfürdür, şirktir. Ve namazın terkinin küfür ekber olduğuna, yani büyük küfür olduğunda benim bir şüphem yok. Bu konuda bizim defalarca sohbetlerimiz olmuştur. Yani benim bu konuda bir problemim yok. Benim sizlerde gördüğüm problem, ayet ve hadisleri alarak bundan haberi olan veya olmayan herkesi tekfir etmenizdir. Hayır. Mesela bakınız. Tabii yani muayyen tekfir ile umum tekfir, yani bunları belirli bir şahsı elinize alarak onu tekfir etmekle umumen namazı terk eden kafirdir sözünü kullanmanız farklıdır bakınız. Şimdi bakın, bir insanın önünde secde etmek nedir? Bir insanın önünde secde etmek şirktir, küfürdür, Allah korusun. Şirk ve küfürdür. Biz sahabi demiyoruz. Sahabe dediğimiz zaman Muhammed Nur, sahabe dediğimiz zaman hepsini ele alıyoruz. Ama sahabi denildiği zaman birisi. Onların arasında da hata yapanlar olmuyor muydu? Olabilir. Ama sahabe denildiği zaman hepsini birden ele alıyoruz. Neyse, orayı karıştırmayalım. Şimdi bir insanın önünde secdeye varmanız, secde edilmesi nedir? Bu şirktir, küfürdür, Allah korusun. Ama bakınız, Muaz Şam'dan dönünce Allah Resulü'nün önünde secdeye kapanıyor. Yani Muaz İbni Cebel gibi bir insan Resulullah'ın önünde secdeye kapanıyor. Allah Resulü ona ne yapıyor? Kaldır kafanı ey Muaz, hayırdır, ne yapıyorsun böylesi? Muaz, sen kafir oldun, dinden çıktın, imanını tazele. Bakın, böyle bir şey söylemiyor. Böyle bir şey söylemiyor bak. Kaldırıyor ve ona öğretiyor. Diyor ki, ben Allah'tan başkasına secde edilmesini emredecek olsaydım, yani birisinin birisine Allah'tan başkasının secdesini emredecek olsaydım, üzerindeki haklarının çokluğundan dolayı kadını kocasına secde ettirirdim diyor. Tamam mı? Ne anlamamız gerekir burada? Bakınız, fiil şirk ve küfürdür. Allah korusun, ne demek birisinin önünde secdeye kapanmak? Ama fail burada kafir değildir. Fail ile fiilin hükmünü ehli sünnet her zaman ayırmıştır. Yalandan ehli sünnetin şeylerini kullanarak asla cahillik yapmayın. Asla. Böyle bir şey ehli sünnet söylememiştir. Biraz önceki Zat-ı Envat olayında kılıçlarını ağaç dalına asarak galibiyet bekleyen insanların, yani bu inançları şirk ve küfürdür, Allah korusun. Ama Resulullah'a bu sözü söylediklerinde, bize de bir Zat-ı Envat ağacı edinsene ya Resulallah, bu sözü söylediklerinde Subhanallah diyor. Hala aynı cahiliye işleri diyor. Siz aynen Musa'nın havarilerinin Musa'ya dediği gibi, ya Musa bize de bir ilah edinsene. İfadeler çok net. Siz hala cahillik yapıyorsunuz diyor. Demiyor ki bu ne biçim inanç, bu ne biçim akide. İmanınızı tazeleyin. Resulullah'ın yanında bulunduğu insanlardan sudur ediyor bu. Onlara anlatıyor bunu. Siz kalkmışsınız bugün, cehaletin hakim olduğu bir ortam, bir dönem, okumuşsunuz bir ayet, hadis, falana filana ne diyeceğiz? Abi, bu tekfirciliktir. Bu hariciliktir. Onun için buna lütfen dikkat ediniz. Ben bu konuda fazla daha bir şey konuşmak istemiyorum. Arzu edenlere özellikle, öncelikle muahaze ilimden sonradır dersini, konusunu güzelce okumalarını ben istirham ediyorum. Bu okunmadan meselenin anlaşılacağına pek inanmıyorum. Bunun güzel okunması lazım. Sohbetin çıkışında inşallah, eğer özelimden bir selam verirseniz, hocam bana muahaze ilimden sonradır dersini yollarsanız memnun olurum. Bunu şey yaparsanız ben yollarım bakın. Güzelce bir okuyun. Yani boşuna direnmeyin. Boşuna direnmeyin. Yani korkmayın, ben bilmediğim hususlarda bilmiyorum derim. Yani hoca boşuna direniyor zannetmeyin. Ama ben bakıyorum ki siz boşuna direniyorsunuz. Ehli sünnet böyle demiştir falan filan. Hayır. Ehli sünnetin böyle bir şeyi yoktu. Ehli sünnet gerçekten ayıp ediyor. Yani gerçekten ayıp. Yani nikine yakışır şeyler yapmıyorsun. Yazını küçült. Son bir sorunu alabilirim. Yazını küçült. Biraz akıllı ol inşallah. Hadi bakayım. Ondan sonra hocam dinden dönen kulun tövbe edildiği zaman durumu. Yani anlamadım. Dinden dönen kulun tövbe edildiği zaman durumu. Nasıl, ben anlamadım ki. Yani dininden dönen bir insan geriye avdet edebilir. İslam'a yeniden girebilir. Allah nasip ederse, isterse, ama tutup da herhalde bacak bacağa dolaştığında tövbelerin kabul edilmeyeceği anlarda tabii tövbe kabul edilmez. Eğer bunu şey yapıyorsanız. Senin delil götürdüğünü benim bilmem lazım. Ben seni tanımıyorum ki. Gerçekten delil mi götürüyorsun? Adamın kafasını mı kırıyorsun? Ne yazık ki her zaman burada anlattık da efendim işte anlamadılar. Hiçbir zaman demiyoruz ki anlatamadık belki. Yani nedense hep doğruların merkezi kendimizi görüyoruz. İşi hakkıyla hallettiğimize inanıyoruz. Öyle mi? Hep böyle görüyoruz. Halbuki kardeşim, senin şu an bana bu şekildeki soruyu sorman bile çok abes. Kendi konuştuğun, kendin bir şeyler anlattığın insanın fetvasını bana soruyorsun. Ben seni tanımıyorum ki. İlmin irfanın ne? Nereye kadar ne biliyorsun? İnsanlara nasıl anlatıyoruz? Anlattığın kişi kim? Yan yana efendim iki gün önce arkadaşlık yapıp iki gün sonra alimlik tasladığın bir insan mı? Anneni babanı efendim hadisi okuyarak veya sohbette dinledikten sonra anneni babanı gidip tekfir eden bir insan mı? Yani sen kim? Ben tanımıyorum ki. Allah'ın Resulü amcasını tekfir nerede etmiştir? Söyler misiniz? Allah Resulü amcasını nerede tekfir etmiştir? Bakın, meseleleri nasıl karıştırıyorsunuz? Sen Allah Resulü müsün arkadaşım ya? Allah Resulü'nün anlattığı gibi anlattın mı? Defalarca Ebu Talib'e anlatmasına rağmen, ey kafir Ebu Talib amca, böyle bir delil getirebilir misin? Muhammed Talha, sen peşin kararlısın, biliyor musun? Sürekli burada seninle uğraştım. Ve sana sık sık şunu dememe rağmen habire üsteliyorsun. Yani sana diyorum ki, sana bir yazı yollayacağım. Onu güzelce bir oku. Onu bir güzel oku. Ondan sonra konuşalım dememe rağmen habire ısrar ediyorsun. Yani tekfirci olduğun belli. Yani tekfirci olduğun belli yani. İnan tekfircisin yani. Yani peygamberin karşısındaki insana kafir demesi ile sen kendini mukayese ediyorsan, peygamber anlatmıştır. Peygamber hayatta anlatıyor. Anlatıyor. Sen peygamber değilsin. Peygamberin ilmi, bilgisi sende yok. Peygamberin anlattığı gibi anlatmıyorsun. Peygamber anlatıyor karşı tarafa. Elbette ki peygamberin kafir dediğine ben de kafir derim. Kur'an'ın, sünnetin Ebu Cehil, Ebu Talip, Ebu Leheb bunlara kafir demiş. Bunlara ben de kafir diyorum. Herhalde bizim anlatmak istediğimizi anlamıyorsunuz siz. Ortada peygamberin sözleri yok. Dejenere edilmiş. Bu toplum namazın terkinin küfür olduğunu bilmiyor. Bu toplum la ilahe illallah'ın anlamını bilmiyor. Bu toplum Allah'ın varlığını, birliğini bilmek, la ilahe illallah olduğunu anlatıyor. Muhammed Talha. Yani sen bunları güya duymuşsun, duymayanları tekfir ediyorsun. Allah elinden alabilir bak ona göre. Akıllı ol, insanları tekfir etme. Ama söz dinlemeyeceksen, tekfir edeceksin. Senin paşa keyfin bilir. Senin paşa keyfin bilir, ben ne diyeyim? Resulullah'ın tekfir ettiği insanla kendini nasıl mukayese ediyorsun? Resulullah tekfir etmiyor. Resulullah onun kafir olduğunu söylüyor. Ve bunu söyleyen Resul, anlattıktan sonra söylüyor. Anlattıktan sonra söylüyor. Sen Ebu Talib'e o kadar anlattı. Ebu Leheb'e o kadar anlattı. Anlattıktan sonra söylüyor. Sen anlatmadan söylüyorsun. Ve sen diyorsun ki tevhidde cehalet mazeret değildir diyorsun. Hayır, ben senin hüccet ikamesi yapabilecek seviyede birisi olduğuna inanmıyorum Muhammed Talha. Yani şu an seni şu ortamda tanıdığım kadarıyla senin hüccet ikamesi yapabilecek seviyede birisi olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum. Ama şunu de, kendisine hüccet ikamesi yapılan bir insan tekfir edilir mi? Kural budur. Edilir tabii ki. Kural budur. Zaten bellidir bu. Kendisine hüccet ikamesi yapılan bir insan, hüccet ikamesi derken bu bellidir değil mi? Anlattığın şeyi karşı taraftan anlaşılmıştır. O da meseleyi anlamıştır. Neyi onu söylüyorsun? Hayır, onu söylemiyorsun sen. Tevhidde cehalet mazeret değildir diyen sendin biraz önce. E şimdi farklı şey söylüyorsun. Hayır hayır. Yazılarım bak ta yukarılarda kaldı. Ta yukarılarda kaldı. Tevhidde cehaletin mazeret olmadığını söylüyorsun. Sen yazar mısın şimdi buraya? Sen yazar mısın? Şimdi yaz o zaman. Ben demek ki yanlış gördüm. Tevhidde cehalet mazeret midir? Tevhidi meselelerde cehalet mazeret midir değil midir? Adamın haberi yoktur. Bilmiyor. Rabıtanın adam şirk olduğunu bilmiyor. Bir sürü böyle zavallı miskin insan var. Bu adam bilmiyor. Öyle öğretilmiş, öyle kalmış. Zavallı, okuması yok, yazması yok. Bu adamın rabıta yapan bu adam kafir midir, müşrik midir, nedir? Bu adamın tevhidi problemi var. Yazar mısın? Hadi bakayım. Biraz önce yazdın sen, tevhidi meselelerde cehalet mazeret değildir dedin. Zahire göre kafirdir. Gördün mü? Tam tersini yazıyorsun işte. Tam tersini yazıyorsun. Görüyor musunuz? Zahire göre kafirdir. Batına göre nedir? Sen harici mantığı taşıyan bir insansın. Benim sana nasihatim bunlardan vazgeç. Bunlardan vazgeç. İlim ehlinin tevili, tevil yoluyla düştüğü cehaleti de mazerettir. İlim ehlinin cehaleti de mazerettir. Tabii ki ilim ehli de cahil olabilir. Tevil yoluyla düştüğü, siz Hacer-ül Askalani'yi nasıl bir insan bilirsiniz? Hacer-ül Askalani isim ve sıfatlar hususunda problemi var. Kafir mi? Lütfen ya. Yani meseleleri şey yapın. Ya tevil yoluyla insan bir cahillik yapabilir. Tevil yoluyla yanlışlık yapabilir. Hata edebilir. Sen anlatman lazım. Sen anlatman lazım. Bugün Allah'ın elinin, yüzünün kabul edilmediği, yani ilim ehli insanlar var. Bunlar kabul etmiyorlar. Yani nasıl kabul etmiyorlar? Tevil ediyorlar. Hacer-ül Askalani bunlardan bir tanesidir. Siz bunu tekfir mi edeceksiniz? Ben anladığım kadarıyla sizin bu konudaki malumatınız kısır. Kısır malumatınızla insanları tekfir ederseniz ayağınızı kaydırırsınız. Yani boşuna şunu söylememişler. Yarım hoca candan, yarım doktor da, yarım doktor candan, yarım hoca da imandan eder. Aman ha! Aman ha! Aman ha! Aman ha! Biraz önce delil getirmeme rağmen hala ısrar ediyorsunuz. Resulullah'ın önünde secde yapılıyor. Zat-ı Envat ağacı isteniyor. Öyle mi? Ayşe annemizin kabir ziyaretin kabir azabını kabullenmemesi. Kabir azabını kabullenmiyor, inkar ediyor. Ayşe annemiz. Yani bunlar Resul tarafından güzelce anlatılmış. Tekfir etmemiştir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neden insanları tekfir için uğraşıyorsunuz ki arkadaş ya? Niye yani? Aleyküm selam kardeş. Neden uğraşıyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz tekfir için yani? Ayağınızın kayması için uğraşıyorsunuz. Tevil yolu ile insanlar Allah'a ortak koşabilirler. Nefsini ortak koşabilir. Hocan en kolay kafir olma yolu nedir? En kolay kafir olma yolu iş insanlara kafir demektir. Ne olacak ki? Her kim bir Müslümana kafir derse, eğer onda yoksa döner dolaşır onu görür. Yani benim karşımda Kayseri'de var birkaç tane. İnsanları tekfir ettiler. Ondan sonra şimdi kendileri kafir oldular. Kafir oldular diyorum. Neden? Çünkü çok iyi tanıdığım bir zamanlar Kur'an'ın sünnetin müdafasını yapan insanlardı bunlar. Ben şimdi o adamın ismini versem, Fehmü Selefe veya biraz önceki arkadaşımıza, sen bu adam hakkında ne dersin? Sen ben o adamı tanımam lazım dersin. Yani sen tanıyorsun hocam, sen tanıyorsun, sen söylüyorsun. Ben o adamı tanımam lazım. Benim o adam hakkında nasıl fetva vermemi istersin? Bu senin sözün, bakınız, Muhammed Talha. Muhammed Talha, sen peygamberin sözlerine herhalde pek iltifat etmiyorsun gibime mi geliyor? Sen ne yapıyorsun böyle? O zaman seni tekfir etmemiz lazım. Sen de kafirsin. Ben sana hadis ayet anlatıyorum. Sen habire şahsi yorum görüşler getiriyorsun. Bak, biraz önce sana Zat-ı Envat kıssasını anlattım. Secde meselesini anlattım. Bak, iyi dinle. Öyle mi? İyi dinle. Kulağını aç, iyi dinle. Muhammed, yani seni galeye aldığım buradaki arkadaşlarımız da bir şeyler öğrensin. Bir şeyler. Senin ben şu an harici zihniyetine sahip bir kimse olduğunu anladım. Tamam mı? Anladım bunu ya. Eğer sen Kur'an sünnete göre hareket eden bir Müslümansan, sana Zat-ı Envat kıssasını anlattım. Kendisini yaktıran adam kıssasından haberin var. Öyle mi? Ayşe annemizin kabir azabını inkar olayı var. Muaz'ın secde kıssası var. Bu hadislere rağmen sen hala neyi çırpınıyorsun ki sen zahire göre bilmem ne falan. Ben senin şu sözlerini hiçbir galeye almıyorum. Şu sözlerin hiçbir itibarı yok bence. Ama bak, ben sana hadis söylüyorum. Tamam mı arkadaşım? Sana hadis söylüyorum. Ve 50 sefer söyledim şu mevzuyu, bir oku ondan sonra. Habire direniyorsun. Yani hocam beni kırmızılı at. Bunu mu demek istiyorsun? Yani yapmak istemiyorum ben bunu. Gönlüm razı olmuyor şurada kırmızılı bir insanın durmasına. Yani ben nefret ediyorum bu işten. E niye uğraşıyoruz ki böyle? Yo, oyalamada kabul etme. Diğer arkadaşlarımız da bir şeyler öğretiyor. Çünkü bunlar gibi asabı ruhlar çok. Var yani. Ya niye merhametli olmuyorsunuz ki? Gelen kafir, giden kafir. Ya insan biraz merhamet eder ya. Sen istediğin yerde, istediğin zaman yanına geleyim. Sen yanıma gel. Kesinlikle görüşelim. Sen şey mi zannediyorsun? Seni burada bir an önce sesini susturalım, işte uzaklaştıralım da ne olursa olsun mu? Sen hocalarını falan da al gel, hep beraber konuşalım. Aslan kardeşim. Tamam. Sen hocalarını falan da al gel. Nerede oturuyorsun? Ankara'daysan Ankara'ya geliyorum ben. Uğrarım sana bak. Tamam mı? Al gel bakayım. Böyle şahsi yorumlarla, görüşlerle işimiz yok. Ben sana ayet hadis söylüyorum, iş bitti. Tabii ki yani bir basiretli bir insan, karşısındakinin kafir olduğunu anlasa bile, ey kafir, ey filan müşrik falan, ey münafık, hayır. Asla kardeşim ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafıkların ismini gizli tutuyor ya. Sahabeden birisine veriyor, bakınız. Münafık olmalarına rağmen aynı şeyi söylüyor. Ehl-i sünnet, eğer Muhammed Talha ile biz aynı şeyi söylüyorsak, demek ki sen de onun arkadaşısın. Veya anlayışına hayranım senin. Anlayışına hayranım senin, ehl-i sünnet. Aman aman, lazım değil, sen sus. Hani sen son sorunu sormuştun, tamam. Sen son sorunu sormuştun. Evet. Tabii yani. İnsan biraz akıllı olur. Peygamberimiz Ebu Talib'e o kadar anlatmıştır. Şöyle bir temizlik yapayım. Temizlik imandandır. Yok canım, kendi arkadaşları var ya, Ebral, kendi arkadaşları var ya, onlar değildir. Neyse, tamam, kapatalım. Bunu kapatıyoruz. Tekfir hususunu kapatıyoruz. İnşallah bir dahaki sefere burada muahize ilimden sonra da, diyelim ki ben böyle bir ders işlediğim zaman bile bir bakıyorum ki bu tipteki arkadaşlarımız daha dersi dinlemeden habire bir şeyler yazıyor. Ya önce bir dinle arkadaşım ya. Yani bir dinlesene, bak ne anlatılıyor. Belki hata etmişindir. Belki yanılgı içerisindedir. Hayır. Buna pek şey yapmazlar ya. Kafaya koymuşlar artık. İmamlar kafir. Efendim şunlar kafir. Bunlar kafir. Şimdi bunların biraz daha biraz daha böyle kaşarlaşmışları bize de kafir der gider. Niye biliyor musunuz? Ya bunlar bizim kafadan değil. Bunlar bizim kafir dediğimize kafir demiyorlar. Bunlar da kafir. Ben bu konuda yanlış isem bana anlatman lazım. Delil getireceksin. Hikaye anlatmayacaksın. Ben sana bak hadisleri anlatıyorum. Ben davamı ayetlerle, hadislerle anlatıyorum bakınız. Ayet, hadislerle anlatıyorum ben. Öyle mi? Davamı bak bununla anlatıyorum. Sen hiçbir delil getirmiyorsun. Zahire göre şöyledir, batine göre şöyledir falan. Hikaye. Neyse. Sizden artık soru falan kabul etmiyorum. Ehli sünnet ve Muhammed Talha. Fehmi selef sen de sakin oluyorsun. Senin de problemlerin var. Senin de dinlemeye ihtiyacın var zannedersem. Evet. Başka sorusu falan olan varsa ben şöyle 10-15 dakika daha nefes alayım ondan sonra çıkayım. El insaf ya. El insaf. Yani bakınız ne kadar merhametli, ne kadar sabırlı davrandığıma dikkat ediniz. Saatlerce mikrofon elimde. Ve saatlerce de bana muhalefet ediliyor. Burada Allah'a dua ediyorum ve direniyorum Allah'ın izniyle. Ve bir şeyler anlaşılsın diye uğraşıyorum. Allah sizlere de, bizlere de doğruları nasip etsin. Hakkı bilen, ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Evet. Allah hepimize yardım etsin. Çayımız yok mu çayımız? Hele çay getirin bakayım. Biraz da ben keyif yapayım, çay içeyim. Hoşuma giden sorular olursa cevaplayayım, yoksa cevaplamayayım. Biraz da ben keyif yapayım arkadaş. Şu